İkinci Krallar kitabının 13. bölümüne geldik. Bu bölümde Elişa'nın son etkinliklerini görmekteyiz. Ve değerli kardeşlerim, bunlar kutsal kitabın sarp bölümleridir ama buna karşın yüreklerimize hizmet edebilirler. Bu bölüm özellikle ulusların yöneticileri için iyi bir bölümdür. Şimdi hem İsrail ve hem de Yahuda krallıklarını izliyoruz. Kuzeyde 10 oymak Kuzey Krallığı'nı oluşturuyor ve güneyde Yahuda ve Benyamin oymakları Güney Krallığı'nı oluşturuyorlar. Güneyde Davut'un soyundan gelen krallar hüküm sürmekte. Bu İncil'de Rab İsa Mesih'in doğumuna kadar hüküm sürecek olan soydur. Görmüş olduğunuz gibi Davut'un soyu Ahav'la İzebel'in kızı olan ve Davut'un soyundan bir kralla evlenen Atalya tarafından neredeyse yok edilmişti. 13. bölümde Yehu'nun oğlu Yehoahaz'ın İsrail üzerinde 17 yıl boyunca hüküm sürdüğünü görüyoruz. Yarovam'ın günahkar yolundan gitti. Aslında onun hükümranlığının sansasyonel ya da ilginç bir yanı yoktur. Birçok kişi günahın yaşama heyecan getirdiğini düşünür. Bir süre sonra günah kadar sıkıcı bir şey yoktur. İçki içmeye başlayan bir adam ayyaşın biri olduğu güne gelir ve o noktada herkes kadar sıkıcıdır. Ve yaşam amacını yitirir. Aynı şey günaha kapılan birisi için de geçerlidir. Tarihin bu dönemi çok sıkıcıdır ancak Tanrı harekete geçtiğinde heyecan vardır. Günümüzde de Tanrı'nın sahneye çıkmasına değerli dostum çok ihtiyacımız vardır. Yahuda kralı Ahazya oğlu Yoaş'ın krallığının 23. yılında Yehu oğlu Yehoahaz Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 17 yıl krallık yaptı. Yehoahaz Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. Bu günahlardan ayrılmadı diyor 2. Krallar 13. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Yarovam, İsrail'de buzağıya tapınmayı başlatan kişiydi. İsrail'i gerçek Tanrı'ya tapınmaktan uzaklaştırıp günaha sürüklemişti. Ahav'la İzebel tahta çıktıklarında onlar bunun çok ötesine gittiler. Baal'a aktif bir şekilde tapınmaya başladılar ki bu aslında cinlere tapınmaydı. Şimdi Yehoahaz babası Yehu gibi Baal'a tapınmaya girmiyor ve Ahaz ve İzebel'in yaptığı gibi günahın derinliklerine inmiyor. Yarovam'ın gittiği kadar ileri gidiyor ancak bu da yeterince kötü bir durum. Tanrı İsrail'in günahından ötürü Aram kralının İsrail'e saldırmasına izin verdi. İşte bu yüzden diyor 3 ve 4. ayetlerde Rabbin İsrail'e karşı öfkesi alevlendi ve Rab onları uzun süre Aram kralı Hazael'le oğlu Ben Hadat'ın egemenliği altına soktu. Bunun üzerine Yehoahaz Rab'be yakardı. Rab onun yakarışını, duasını kabul etti. Çünkü İsrail'in çektiği sıkıntıyı, Aram kralının onlara neler yaptığını görüyordum. Bu adam tehlikede olduğunu ve başının dertte olduğunu biliyordu. Bu yüzden korku içerisinde ne yapıyor? Rab'be dönüyor. Rab İsrail'e bir kurtarıcı gönderdi. Böylece halk Aramlıların egemenliğinden kurtuldu ve önceki gibi evlerinde yaşamaya başladı diyor 2. Krallar 13. bölümün 5. ayeti. Tanrı'nın ne kadar inayet dolu olduğuna dikkat edin. Kral kendisine yakardığı an onun duasını işitti Rab ve yanıtladı. Halkı Aramlıların baskısından kurtardı. Dostum, sizler ve ben bugün Tanrı'nın ne kadar iyi olduğunu, ne kadar inayet dolu olduğunu ve size ve bana ne kadar iyi davrandığını anlamıyoruz değil mi? Tanrı ama gerçekten de çok harikadır. Ne var ki diyor 2. Krallar 13, 6 ve 7. ayetlerde, Yarovam ailesinin İsrail'i sürüklediği günahları izlediler. Bu günahlardan ayrılmadılar. Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütun da Samiriye'de dikili kaldı. Yehoahaz'ın 50 atlı 10 savaş arabası 10 binde yaya asker dışında gücü kalmamıştı. Çünkü Aram kralı ötekileri harman tozu gibi ezip yok etmişti. Yehoahaz'ın yaşamında Rabbin iyiliğini görüyoruz. Kral Tanrı'ya yakardı ve Tanrı onun bu yakarışına, duasına yanıt verdi. Ama kral ve halkı günah içerisinde yaşamayı ve putlara tapınmayı sürdürdüler. Aram kralı Yehoahaz'ın savunmasını öylesine mahvetti ki Yehoahaz bir daha asla krallığını doğru dürüst savunamadı. Yehoahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yehoahaz ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Yehoaş kral oldu diyor 8-9. Ayetlerde. Burada Yehoahaz'ın ölümünün kaydını görüyoruz. İnsanların kaydı işte böyledir. Kral öldü, yaşasın kral. Tahta bir başka kral geçiyor. Yahuda kralı Yuaş'ın krallığının 37. yılında Yehoahaz oğlu Yehoaş Samiriye'de İsrail kral oldu ve 16 yıl krallık yaptı diyor 10. ayette. Şimdi çok kafa karıştırıcı bir döneme geldik. Çünkü her iki krallıktaki kralların isimleri birbirleriyle neredeyse tıpatıp derecede çok benzemektedirler. Yani neredeyse aynı isimler. Kimin hüküm sürdüğünü, nerede hüküm sürdüğünü ve hüküm sürdüğü sıradaki durumun ne olduğunu bilmek zordur. Rabbim bunu kesin bir nedenden ötürü böyle bırakmış olabileceğini düşünüyorum. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevatoğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. Onun yolunu izledi diyor 2. Krallar 13 ayet 11'de. Yarovam standarttı. Bir kral onun günah düzeyine eriştiğinde Tanrı her zaman yargı gönderiyordu. Elişa bu sırada hasta oldu. Bu ona ölümü götüren hastalıktı. Elişa ölümcül bir hastalığa yakalandı. İsrail kralı Yehoaş gidip onu ziyaret etti. Baba baba İsrail'in arabası ve atlıları diyerek ağladı. 14. ayet. Elişa kuzeydeki krallık için İlyas'ın olmadığı bir şekilde bir güç kulesi olmuştu. İlyas'ın göğe alındığı haberi saraya eriştiğinde bir kutlama partisi yapıldığını düşünüyorum. Ancak Elişa krala çok büyük yardımlarda bulunmuştu ve peygamber hastalandığında kral çok üzülmüştü. Elişa ona bir yayla birkaç ok al dedi. Kral yayla okları aldı diyor 15. ayette. Elişa yayı hazırla dedi. Kral yayı hazırlayınca Elişa ellerini kralın elleri üzerine koydu. Doğuya bakan pencereyi aç dedi. Kral pencereyi açtı. Elişa oku at dedi. Kral oku atınca Elişa bu ok Aramlılara karşı sizi zafere ulaştıracak. Rabbin kurtarışı okudur bu dedi. Efekte onları kesin bozguna uğratacaksınız diyor 2. Krallar 13-16-17. Ayetlerde. Evet, kral Elişa'yı ziyaret ettiğinde Elişa ondan sadece geçmiş olsun ve çiçek almakla kalmıyor. Hatta Tanrı'nın peygamberidir ve ona Tanrı'nın mesajını veriyor. Yuaş imanıyla ünlü biri değildi. Ölmekte olan peygamber için ağlamakta olduğu halde büyük imanı olan biri değildi ve Tanrı'nın kendisine Aram'a karşı zafer sağlayacağına inanmıyor. Sonra öbür okları al dedi Elişa. İsrail kralı okları alınca Elişa onları yere vur dedi. Kral okları 3 kez yere vurdu ve durdu. Buna öfkelenen Tanrı adamı Elişa 5-6 kez vurmalıydın. O zaman Aramlılara karşı kesin bir zafer kazanırdın dedi. Ama şimdi Aramlılara ancak 3 kez bozguna uğratacaksın. 2. Krallar 13, 18, 19. ayetler. Tanrı'nın kendisine kurtarış sağlayacağına iman etmediğinden dolayı cesaret kırıklığı onun vazgeçmesine neden oldu. Tanrı için yapılan birçok harikulade proje, bir Tanrı çocuğunun muhalefetle karşılaşması ya da cesaretinin kırılmasından ötürü hiçbir zaman tamamlanmamış ve gerçekleştirilmemiştir. Cesareti kırıldığından vazgeçip bu proje Tanrı'nın isteği değildir der. Yuvaş'ın tutumu da buydu. Sadece 3 kez vurmuştu. Böyle yaparak Tanrı'nın bu işi gerçekleştirmemde bana yardım edeceğini sanmıyorum diyordu. Günümüzde fazlasıyla değerli dostum sık bir biçimde yumuşak iman görüyorum. Ne demek istiyorum yumuşak iman sözünü kullanmakla? Bakın insanlar kenarda oturup hayal kuruyorlar. Aa evet Tanrı için bir şey yapmayı istiyorum diyorlar. Ve onları bir daha sefere gördüğümde hala orada oturmaktalar. Tanrı sizden kendisi için harekete geçmenizi istemekte. Sözle karın doymaz. Sözle iş yürümez. Eğer Tanrı'nın sizi kullanabileceğine inanıyorsanız o zaman işe koyulun. Harekete geçin. Elişa burada bizlere günlük hayatlarımıza çok uygun bir ders vermektedir. Elişa öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moab akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi. Bir keresinde İsrailliler ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı diyor 2. Krallar 13. bölüm 20-21. Ayetlerde. Elişa ölümde bile mucizeler yaratan biriydi. Tabii ki mucizeyi yaratan o değildi. Tanrı'nın peygamberiydi ve mucizeyi yaratan Tanrı'ydı. Bununla Tanrı bir şeyler gösteriyordu. O ölülere bile can verebilecek, evet güce yetkiye sahiptir. O Elişa'nın ve diğer peygamberlerin kemiklerini ya da ölü bedenlerini bile kullanıp mucize yaratabilen bir Rab'dir. O ulus için büyük bir güç kaynağı olmuştu. Aram kralı Hazael, Yehoahaz'ın krallığı boyunca İsraillilere baskı yaptı ama Rab İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmadan ötürü İsraillilere iyilik etti. Onlara acıyıp yardım etti, yok olmalarına izin vermedi. Onları şimdiye kadar huzurundan atmadı diyor 2. Krallar 13-22-23. Ayetlerde. Tanrı Hazael'in sözüyle İsrail'i cezalandırmakta olduğu halde baskının fazla ileriye gitmesine izin vermiyor. 2. Krallar 13-24-25. Ayetlerde Aram kralı Hazael ölünce yerine oğlu Ben-Hadad kral oldu diyor. Bunun üzerine İsrail kralı Yehuaş, babası Yehoahaz'ın krallığı döneminde Hazael oğlu Ben-Hadad'ın savaşta ele geçirmiş olduğu kentleri geri aldı. Onu 3 kez bozguna uğratıp İsrail kentlerine yeniden sahip oldu. Yani hayatında gerçekleşenler imanına göre olmuştu. Tanrı ona 3 kez yengi yani zafer sağlamıştı. Şimdi 14. bölüme geliyoruz. Aslında 14-16 bölümlerde İsrail ve Yahuda'nın iyi ve kötü kralları ele alınmaktadır. Amasya'nın Yahuda üzerindeki hükümranlığına geliyoruz 14. bölüm ile. Daha önce de belirttiğim gibi Amasya iyi bir kraldı. 29 yıl boyunca hüküm sürmüştü. 1. ayette şöyle diyor yani 14. bölümün 1. ayetinde. İsrail kralı Yehoahaz oğlu Yehoahaz'ın krallığının 2. yılında Yuvaş oğlu Amasya Yahuda kralı oldu. İsmi aynı olan iki kral olmasının kafa karıştırıcı olduğu kesindir. 25 yaşında kral olan Amasya, Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehuaddan idi. 2. Krallar 14 ayet 2. Amasya'nın annesi Yehuaddan'dı. Bu kralların anneleri eğer oğulları iyi kralsa övülecek ve kötü krallarsa suçlanacaklardır. Amasya iyi bir kraldı, bu yüzden harikulade bir annesi olmalıydı. Amasya Rab'bin gözünde doğru olanı yaptıysa da atası Davut gibi değildi. Her konuda babası Yuaş'ı örnek aldı diyor 3. ayette. Yuhaş'ın oğlu Amasya Yahuda tahtına çıkmıştı ve bizlere Davut'un standartına erişemediği halde Rab'bin gözünde doğru olanı yaptığı söylenmektedir. Aynı zamanda bu dönemde iki krallık arasındaki iç savaşın da devam ettiğini görüyoruz. Yeruşalim'de Amasya'ya bir düzen kurulmuştu. Amasya Lakş'a kaçtı. Ardından adam göndererek onu öldürttüler. Ölüsü at sırtında Yeruşalim'e getirilen Amasya, Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yahuda halkı babası Amasya'nın yerine 16 yaşındaki Azarya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Azarya Eylat kentini onarıp Yahuda topraklarına katmıştı diyor 2. Krallar 14. bölümün 19-22 ayetler arası. Amasya suikastçılar tarafından yakalanmamalar için insanlara bir sığınak sağlayan bir kulenin bulunduğu Lakiş kentine kaçtı. Yahuda kralı Yuhaş oğlu Amasya'nın krallığının 15. yılında Yehoaş oğlu Yarovam Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 41 yıl krallık yaptı. Yarovam Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. İsrail'in tanrısı Rabbin kulu Gad Heferli Amitay oğlu Yunus peygamber aracılığıyla verdiği söz uyarınca Yarovam Levohamat'tan Arava gölüne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi diyor 14. bölümün 23-25 ayetler arası. Yarovam Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ancak Amitay oğlu Yunus peygamberin sözü uyarınca İsrail'i eski sınırlarına kavuşturdu. Bu Yunus kitabını yazmış olan Yunus hakkında tarihsel bir kaynak oluşturmaktadır. Yarovam 2 sonunda öldü ve tahta Zekeriya geçti. Şimdi bu ulusun son günlerine yaklaşıyoruz. İsrail kralı Yarovam'ın krallığının 27. yılında Amasya oğlu Azarya Yahuda kralı oldu. 16 yaşında kral olan Azarya, Yeruşalim'de 52 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya idi. Babası Amasya gibi Azarya da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu diyor 2. Krallar 15. bölümün ilk 4 ayeti. Azarya ya da Uziya birçok bakımlardan iyi bir kraldı. Ancak yapmaması gereken bir şey yaptı. Kahinlik konumuna el attı. Bu yüzden kendisine cüzzam hastalığı verildi. Uziya'nın ölmesi Yeşaya'yı çok üzdü. Çünkü Yeşaya ondan sonra tahta geçenlerin ulusu yeniden putperestliğe sürükleyeceklerinden korkuyordu. Korkuları yersiz değildi. Çünkü kralın torunu aynen böyle yapmıştı. Tarihler ve Yeşaya kitaplarını işlerken Uziya'nın hükümranlığını daha etraflıca ele alacağız. İsrail'de Yehu'nun soyundan gelen son kral olan Zekeriya sadece 6 ay hüküm sürdükten sonra Şallum tarafından öldürülmüştü. Şallum'un şansı da pek yaver gitmedi. Sadece 1 ay hüküm sürdü ve Menahem tarafından tahttan indirilip öldürüldü. Menahem 17 yıl boyunca hüküm sürdü ve Yarovam gibi kötülük yaptı. Bu sırada Asur kralı Pul İsrail'e saldırdı ve Menahem krallığını korumak için 1000 talant gümüş ödedi. Bu ulus için karanlık bir dönemdi. Menahem ölünce tahta oğlu Pekah'a geçti ama sadece 2 yıl hüküm sürdü çünkü ordusunun komutanı Pekah ona karşı suikast düzenleyip onu öldürdü. Pekah'ın hükümranlığı sırasında Asur kralı Tiglat-Pileser İsrail'e saldırdı ve Neftali oymağını esir aldı. Pekah Hoşea tarafından öldürüldü. Yahuda'da Yotam hüküm sürdü ve iyi bir kral olarak kabul edildi. Şimdi Yahuda krallarına ve Azarya'nın ya da Uzya'nın oğluna dönüyoruz. 15. bölüm 33. ayette Yotam 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı diyor. Annesi Sadok'un kızı Yeruşa idi. 2. Krallar 15. bölüm 33. ayet. Yotam iyi bir kral olarak değerlendirilmişti ve Rab annesinin ismini de kaydetmişti. Babası Azarya gibi Yotam da Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı, ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Yotam Rab'bin tapınağının yukarı kapısını onardı diyor 34-35. Ayetler. Sonunda halkını sürgüne gönderecek olan putperestliğe de hoşgörü göstermişti. 16. bölüme başlarken eğer tarih seviyorsanız bu bölümü çok ilginç bulacağınızı söylemek istiyorum. Eğer ruhsal dersler arıyorsanız bu bölümde günlük hayatımıza uygun birçok şey bulacaksınız. Tanrı sözünün bu kısmının büyük bir bölümü bizlere çok yardımcıdır. Bütün bu olayların bizlere örnek olmak için gerçekleştiklerini unutmayın değerli dostum. Ahaz 20 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rab'bin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. İsrail krallarının yolunu izledi. Hatta Rab'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti diyor 2. Krallar 16. bölümün 2 ve 3. ayetleri. Peka öldürülmeden önce 20 yıl boyunca hüküm sürdü. Peka'nın İsrail üzerinde hüküm sürüşünün 17. yılında Ahaz, Yahuda üzerindeki hükümranlığına başladı. Ahaz iyi bir kral değildi. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, sık yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı diyor 4. ayette. İsrail krallarının kötü yollarını izledi. Çocukları putlara büyük bir olasılıkla Marduk ya da Baal'a kurban etme günahını işledi. Bu uygulama bir insanın ruhsal olarak inebileceği en aşağı düzeydi ve Ahaz da bunu yapmıştı. Bizlere puta tapılan yerlerde, tepelerde, sık yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktığı söylenmiştir. Yani Ahaz tamamıyla putperest olmuştu. Aram kralı Resin'le İsrail kralı Remalya oğlu Peka Yeruşalim'e yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahaz'ı yenemediler diyor 2. Krallar 16. bölümün 5. ayetinde. Yeşaya'nın peygamberliğinde 7. bölümde bunun hakkında uzun bir parça vardır. Bu çok önemli bir parçadır çünkü içinde İsa Mesih'in Bakire'den doğuşu yer almaktadır. Yeşaya Tanrı'yı dinlemeyen Ahaz adlı bu adama peygamberlikte bulunmaktadır. Bu yüzden Yeşaya onu Tanrı'ya güvenmesi için yüreklendirmeye çalışmaktadır. Bundan sonra Ahaz yardım için Asur'a başvurur. Bu Asurluların gelip en sonunda kuzeydeki krallığı sürgüne götürmeleri için kapıyı açar. O sırada Aram kralı Resin Eylat'ı geri alıp Yahudalıları oradan sürdü diyor 6. ayette. Edomlular Eylat'a yerleşti, hala orada yaşıyorlar. Hala demek bu kaydın yazıldığı zamana dek demektir. Bu ayette Yahuda sözcüğü kutsal kitapta ilk kez olarak kullanılmaktadır. Yahudi sözcüğünü sadece Yahuda oymağından olan kişilere ait olduğunu savunan kişiler bulunmaktadır. Ancak burada kuzeydeki İsrail krallığındaki hatta Suriye sınırına kadar olan bölgede yaşayan kişilerden söz ettiğine dikkat edin. Göreceğimiz gibi 12 oymağın hepsine bu isim verilmişti. Ahaz, Asur kralı Tiglat-Pileser'e "Senin kulun kölenim, gel bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar" diye ulaklar gönderdi. Rabbin tapınağında ve kral sarayının hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur kralına gönderdi diyor 2. Krallar 16-7-8 ayetlerde. Böylece Asurlulara rüşvet verilmiştir. Ahaz'ın yardımına önce Suriye'deki Şam kentine saldırıp kenti alarak gelmişlerdir. Kral Ahaz, Asur kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi kahin Uriye'ye gönderdi 10. ayet. Bu sunağın kopyasının yapılmasını ve Tanrı'nın tapınağına dikilmesini istiyordu. Bütün bunlar olup biterken Yeşaya ona ve yapmakta olduğu şeyden ötürü ona karşı peygamberlik etmektedir. Kral Ahaz tapınaktaki kazanların üzerine oturduğu ayaklıkların yan aynalıklarını söküp kazanları kaldırdı. Havuzu tunç boğaların üzerinden indirip taş bir döşeme üzerine yerleştirdi diyor 2. Krallar 16 ayet 17'de. Ahaz gerçek ve diri Tanrı'nın tapınağına tam bir saygısızlık göstermektedir. Asur kralını hoşnut etmek için Rabbin tapınağına konan kral kürsüsünün setini kaldırıp kralın tapınağa girmek için kullandığı özel kapıyı kapattı. Ahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Ahaz ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu diyor 2. Krallar 16. bölüm 18-20 ayetler arasında. Ahaz değerli dostum Tanrı'nın evine zarar vermiştir. Ve öyle gözükmektedir ki orada bulunan görkemli süslerini alıp götürmüştür. Bu bölüm Ahaz'ın ölümü ve kendisinden sonra oğlu Hizkiya'nın hüküm sürdüğünün kaydıyla son bulur. Ahaz gibi Tanrı'dan uzak bir adamın Hizkiya gibi bir oğlu olması hayret verici bir şeydir. Hizkiya'nın hükümranlığının anlatımını bir sonraki bölümde yani 17. bölümde bulacağız.